Ayrım 21, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 188. Bu kreolleşme süreci modern dünyada dil evriminde birbirinden bağımsız olarak onlarca kez gerçekleşen doğal bir deneydir. Deneyin gerçekleştiği yerler Güney Amerika'dan Afrika ve Pasifik adalarına kadar geniş bir bölgeyi kapsar. Deneyde yer alanlar Afrikalılardan Portekizlilere, oradan Çinlilere ve Yeni Ginelilere kadar uzanır. Egemen koloniciler İngilizler ve İspanyollardan diğer Afrikalı ve Portekizlilere dek farklı gruplardan oluşur. Zaman da en az 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar sürer. Dikkat çekici olan şey tüm bu bağımsız doğal deneylerin sonucunda ortaya çıkan dilsel ürünlerin sahip oldukları ya da olmadıkları niteliklerle pek çok benzerliği paylaşmasıdır. Olumsuz taraftan bakıldığında kreole dili genellikle kişi ya da zamana ilişkin fiillerin bağlaçlarından, ismin ya da sayıların durum çekimlerinden, edatların çoğundan, şimdiki zaman ve geçmiş zaman olaylarının ayrımından ve cinsiyete ilişkin sözcük uyumundan yoksundur. Olumlu taraftan bakıldığında ise kreole dili pidgin dillerinden pek çok özellik bakımından üstündür. Bağıntılı kelime sırası birinci, ikinci ve üçüncü şahıslar için kullanılan tekil ya da çoğul zamirler, ilgi cümlecikleri, önceleyen zamanın belirtilmesi, şimdiki zamanda olsun ya da olmasın, konuşma zamanından önce gerçekleşen olayları tanımlamaktadır. Esas fiili ve olumsuzlama bildirimini önceleyen ekler ve yardımcı fiiller, önceleyen zaman, koşullu haller ve tamamlanmış eylemlerin sürekliliği bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca kreole dillerinin çoğu cümlenin nesnesini, fiilini ve öznesini belirli bir sıraya göre yerleştirir. Esas fiili önceleyen ekler ve yardımcı fiiller içinde durum bu şekildedir. Diller arasında bu dikkate değer yakınlaşmadan sorumlu olan faktörler dil bilimciler arasında hala tartışılmaktadır. Bu durum iyi karıştırılmış bir deste iskambil kağıdından 12 adet kartı 50 kere çektiğinizde bu kartlarda hiç kalp ve karo bulunmaması fakat bir papaz, bir vale ve iki de as gelmesine benzer. En ikna edici bulduğum yorum, dil bilimci Derek Bickert'ın kreole dilleri arasındaki pek çok benzerliğin insanın dillere yönelik genetik yapısının bir sonucu olduğu görüşüdür. Bickert'ın bu görüşüne 19. yüzyılın sonlarında şeker yetiştiricilerinin Çin, Filipinler, Japonya, Kore, Portekiz ve Porto Rico'dan işçiler getirdiği Hawaii'de kreolleşme üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdi. Bu dilsel karmaşanın ortasında ve Birleşik Devletler'in 1898'de Hawaii'yi ilhakından sonra İngilizce temelli olan pidgin dili tam teşekküllü kreole diline dönüştü. Göçmen işçiler kendi orijinal dillerini konuşmayı sürdürdüler. Bu işçiler aynı zamanda duydukları pidgin dilini de öğrenmişler fakat bir iletişim aracı olarak büyük eksiklikleri olmasına karşın onu geliştirmemişlerdir. Fakat bu göçmenlerin Hawaii'de doğan çocukları için büyük bir sorun yarattı. Anne ve babaları aynı etnik kökenden geldiği için evde yeteri kadar kendi dillerini duymaları açısından şanslı olsalar da bu dil diğer etnik grupların çocukları ve yetişkinleriyle iletişim kurmak için kullanışsızdı. Anne ve babası farklı etnik kökenden gelen pek çok çocuk evde kendi dillerini duymayıp sadece pidgin konuşulması bakımından daha da az şanslıydı. Bu çocuklar İngilizce konuşan yetiştiriciler ile orada işçi olarak çalışan ebeveynleri arasındaki sosyal engeller nedeniyle de İngilizce öğrenmeye fırsat bulamıyorlardı. Hawaii'li işçilerin çocukları uyumsuz ve pek çok bakımdan eksik olan pidgin formundaki bu dili bir nesil süresince daha uyumlu ve karmaşık olan kreole diline genişlettiler. Bickert'ın 1900 ve 1920 yılları arasında Hawaii'de doğan işçi sınıfına mensup insanlarla 1970'lerin ortalarında yaptığı görüşmelerle bu kreolleşme tarihinin izini hala sürebiliyordu. Hepimiz gibi bu çocuklar da yaşamlarının ilk yıllarında dil yeteneklerinin tadını çıkardılar. Fakat bir süre sonra öyle durağanlaştılar ki yaşlandıkları zamanki konuşma biçimleri gençken çevrelerinde konuşulan dili yansıtmaya devam etti. Benim çocuklarım da yakında babalarının neden buzdolabı yerine hala buz kutusu demekte ısrar ettiğini merak edeceklerdir. Dolayısıyla Bickerton'ın 1970'lerde görüştüğü farklı yaşlardaki yetişkin insanlar, ona görüştüğü kişinin doğum yılına bağlı olarak Hawaii'deki Pidgin Creole geçişinin farklı aşamalarının donmuş görüntülerini sağladı. Bickerton bu şekilde Creole'leşmenin 1900'lerde başlayıp 1920'de tamamlandığı ve bu geçişin konuşma yeteneğini edinme sürecindeki çocuklar tarafından başarıldığı sonucuna vardı. Hawaii'li çocuklar etkisi bakımından Psammeticus'un deneyinin farklı bir biçimini yaşadılar. Psammeticus'un çocuklarından farklı olarak Hawaii'li çocuklar ebeveynlerinin konuşmalarını duyuyor ve kelimeleri öğrenebiliyorlardı. Fakat Hawaii'li çocuklar normal çocuklardan farklı olarak dil bilgisine ilişkin çok az şey duydular ve duydukları şey de uyumsuz ve gelişmemişti. O zaman kendi dil bilgilerini yarattılar. Dil bilgisini bir şekilde Çinli işçilerin ya da çiftlik sahibi İngilizlerin dillerinden ödünç almak yerine o dil bilgisini gerçekten yarattılar. Çünkü Hawaii'li Creole dili pek çok özelliği bakımından İngilizceden ya da işçilerin kullandığı dillerden farklıdır. Aynı durum Neo-Malenezyan dili için de geçerlidir. Bu dilin sözlüğü büyük oranda İngilizceye dayanır, fakat dil bilgisi İngilizce'de olmayan pek çok özellik içerir. Creole dillerinin esasen aynı olduğunu ima ederek aralarındaki dil bilgisel benzerlikleri abartmak istemiyorum. Creole dilleri kreolleşme sürecinin gerçekleştiği toplumsal tarihe bağlı olarak özellikle kolonici ya da çiftlik sahiplerinin sayısı ile işçilerin sayısı arasındaki başlangıç oranı, bu oranın ne kadar çabuk ve ne ölçüde değiştiği yine erken aşamadaki Pidgin dilinin kaç nesil boyunca var olan dillerden karmaşıklık ödünç aldığına bağlı olarak gerçekten farklılık gösterir. Fakat özellikle erken aşamadaki Pidginlerden hızlı bir şekilde gelişen Creole'ler arasında birçok benzerlik bulunuyor. Her bir Creole'nin çocukları dil bilgisi üzerinde anlaşmaya bu kadar çabuk nasıl vardı ve farklı Creole'lerin çocukları aynı dil bilgisel benzerlikleri tekrar tekrar nasıl yeniden oluşturdular? Bu bir dile en kolay ve mümkün olan tek bir yolla kurmalarından kaynaklanmıyordu. Örneğin Creole'ler İngilizce ve diğer bazı dillerin yaptığı gibi isimleri önceleyen kısa kelimeler olan edatları kullanırlar. Fakat edatlar yerine isimleri takip eden son takılar ya da ismin haline ilişkin son ekleri kullanan diller de mevcuttur. Creole'ler özne, fiil ve nesneyi bu şekilde sıraladıkları için İngilizceye benzer. Fakat farklı kelime sıralamasına sahip dillerden türevlendikleri için onların dil bilgisinin kökeni İngilizceden aldıkları olamaz. Creole'ler arasındaki bu benzerlikler insan beyninin sahip olduğu çocuklukta dil öğrenmede kullanılan genetik şablondan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Dil bilimci Noam Chomsky, dillerin yapısının içgüdüsel bir davranışın komutu olmaksızın bir çocuğun sadece birkaç yıl içinde öğrenmesi için çok karmaşık olduğunu ileri sürdüğünden beri böyle bir şablon genel bir kabul görmektedir. Örneğin ikiz olan oğullarım 2 yaşına geldiklerinde tek tek kelimeleri kullanmaya başladılar. Sadece 20 ay sonra 4. doğum günlerine aylar kala ben bu paragrafı yazarken İngilizce konuşulan ülkelere göçmen olarak giden yetişkinler İngilizcenin temel dil bilgisi kurallarını onlarca ay sonra bile hala öğrenemediği halde onlar bu kurallara çoktan hakim olmuşlardı. Çocuklar 2 yaşından önce bile başlangıçta onlara anlaşılmaz uğultular olarak gelen yetişkin seslerini anlamlandırmayı, hecelerin kelimeler içinde gruplandığını ve yetişkinler arasındaki telaffuz farklılıklarına rağmen hangi grupların temel kelimeleri oluşturduğunu öğrenmişlerdi. Bu tür zorluklar Chomsky'yi dilin büyük kısmının yapısı beyinlerinde programlı değilse çocukların ilk dillerini öğrenirken gerçekleştirmesi imkansız bir görevle karşı karşıya kalacağına ikna etti. Chomsky bu nedenle bize konuşulan dillerin dil bilgilerini kapsayan bir dil bilgisi yelpazesi sunan ve beyinlerimizde zaten gömülü olan evrensel dil bilgisiyle doğduğumuzu öne sürdü. Beynimize önceden gömülmüş olan bu evrensel dil bilgisi, her biri alternatif konumlara sahip bir grup şaltere benzemektedir. Şalterlerin konumları gelişen çocuğun duyduğu yerel dilin dil bilgisi kurallarına uygun olarak sabitlenir. Fakat Bickerton Chomsky'den daha ileri gitti ve sadece ayarlanabilir şalterli evrensel dil bilgisine göre önceden programlandığımızı değil, şalter ayarlarının özel bir durumuna programlandığımız sonucuna vardı. Bu ayarlar Kreyole dil bilgisini tekrar tekrar ortaya çıkardı. Programlanmış ayarların bir çocuğun çevresindeki yerel dilde duyduklarıyla çeliştiği ortaya çıkarsa bu ayarlar geçersiz kılınabilir. Fakat bir çocuk yapıdan yoksun ve anarşik pidgin dilin ortasında büyüdüğü için hiç yerel şalter ayarı duymuyorsa Kreyole ayarı sürüp gider. Eğer Bickerton doğduğumuzda daha sonraki deneyimlerimiz nedeniyle geçersiz kılınabilecek Kreyole ayarlarıyla programlandığımız konusunda haklıysa, çocukların yerel dillerindeki Kreyole'ye benzeyen özellikleri, Kreyole dil bilgisiyle çelişen özelliklere göre daha kolay öğrenmesini bekleyebilir. Bu akıl yürütme biçimi İngilizce konuşan çocukların olumsuz durumları ifade ederken yaşadıkları meşhur zorluğu açıklayabilir. Çocuklar olumsuz bir cümleyi Kreyole'dekine benzer biçimde olumsuzluk ekini iki kere kullanarak kurarlar. İngilizce konuşan çocukların soru sorarken kelime sıralamasını yanlış yapmaları da aynı mantıkla açıklanabilir. Sondaki örneği açıklayacak olursak İngilizce diller arasında özne, fiil ve nesne biçimindeki Kreyole sıralamasını kullanır. Örneğin, I want juice, meyve suyu istiyorum. Kreyole'yi de içeren pek çok dil soru sorarken aynı kelime sıralamasını kullanır. Fakat bunun soru olduğu sesin farklılaşan tonuyla ayırt edilir. You want juice? Meyve suyu istiyorsun? Fakat soru İngilizce'de bu şekilde sorulmaz. İngilizce soru sorarken nesneyle fiilin yerini değiştirmek where you are değil de where are you, neredesin? Ya da nesneyi yardımcı fiil ile ana fiil arasına koymak. Do you want juice? Meyve suyu ister misin? Suretiyle Kreyole'den ayrılır. Eşim ve ben oğullarımızı erken bebeklik dönemlerinden itibaren İngilizce dil bilgisi bakımından doğru olan soru ve normal cümle yağmuruna tuttuk. Çocuklar normal cümleler için doğru kelime sıralamasını çabucak kaptılar. Fakat eşimle her gün yüzlerce doğru örneği vermiş olsak da ikisi de soruları Kreyole benzeri yanlış sıralamayla sormakta ısrar ettiler. Max ve Joshua'nın bugünkü yanlış sıralı soru örnekleri. Where it is? Nerede? What that letter is? Bu mektup ne? What the handle can do? Bu kol ne yapabilir? Ve what you did with it? Onunla ne yaptın oldu? Hala önceden programlanmış Kreyole benzeri kuralların doğru olduğuna inandıkları için sanki kulaklarıyla duyduklarına inanmaya hazır değil gibiler. Şimdi atalarımızın homurtulardan Shakespeare'in sonelerine nasıl ilerlediğine ilişkin uyumlu bir tablo ortaya koymak için hayvanlar ve insanlarla yapılan tüm bu çalışmaları bir araya getirelim. Üzerinde iyi çalışılmış olan erken aşamayı vervetler temsil ediyor. Burada istemli olarak kontrol edilen en az 10 farklı çığlık iletişim amaçlı olarak kullanılır ve dış bildirenlere yöneliktir. Bu çığlıklar kelimeleri, açıklamaları, edatları ya da aynı anda bunların hepsini birden kapsıyor olabilir. Araştırmacıların bu 10 çığlığı belirlemede karşılaştığı zorluk onların daha iyi tanımlanması gerekliliğinden kaynaklanır. Fakat vervet sözlüğünün gerçekte ne kadar geniş olduğunu hala bilmiyoruz. Ayrıca diğer hayvanların vervetlerden ne kadar daha gelişmiş olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü türlerin sesli iletişimleri büyük ihtimalle vervetleri gölgede bırakmaktadır. Şempanzeler ve bonobolar vahşi doğada henüz yeterince dikkatle incelenmemiştir. Şempanzeler en azından laboratuvarda onlara öğretilen yüzlerce sembolü öğrenebilir ve bu da onların kendi sembollerini öğrenmek için yeterli entelektüel donanıma sahip olduklarını gösterir. Yürümeye yeni başlayan çocukların kelimeleri, oğlumun söylediği çikolata kelimesi gibi tek tek kelimeleri hayvan homurtularından bir sonraki aşamayı oluşturur. Max'in söylediği çikolata, vervetlerin çığlıkları gibi bir kelimenin, bir açıklamanın ve bir cümlenin birleşimi olarak işlev görebilir. Fakat Max çikolata kelimesini sesli ve sessiz harf birimlerini bir araya getirip oluşturarak kesin bir biçimde vervetlerden öteye geçmekte ve böylece birimsel dil organizasyonunun çatısını yükseltmektedir. Birkaç düzineden oluşan bu şekildeki fonetik birimler başka şekillerde bir araya getirilerek İngilizce sözlüğündeki 142 bin kelimenin gösterdiği gibi çok büyük sayılarda kelimeler üretebilir. Birimsel organizasyonun bu prensibi vervetlerin anlayabileceğinden çok daha fazla ayrımı anlamamıza olanak verir. Örneğin onlar sadece 6 hayvana isim veriyorken biz yaklaşık 2 milyon hayvanı isimlendirmekteyiz. Shakespeare'a doğru atılan ileri adım için tüm insan toplumlarında bulunan ve bir sözcük aşamasından iki sözcüğe ve oradan çok sözcüklü aşamaya kendiliğinden geçebilen 2 yaşındaki bir çocuğu örnek olarak ele aldık. Fakat bu çok sözcüklü ifadeler sadece çok az dil bilgisi barındıran söz dizileridir. Ve bu sözcükler hala somut şeylere işaret eden isim, fiil ve sıfatlardır. Bickerton'ın işaret ettiği gibi bu söz dizileri daha çok yetişkinlerin gerektiğinde kendiliğinden keşfettiği pidgin dillerine benziyor. Ayrıca bunlar sembol kullanmayı öğrettiğimiz tutsak kuyruksuz maymunların ürettiği sembol dizilerine de benzemektedir. Pidginlerden Krayole'ye ya da 2 yaşındaki bir çocuğun söz dizilerinden 4 yaşındaki bir çocuğun tam cümlelerine geçiş bir diğer büyük adımdır. Bu adımda bir dış belirtenden yoksun kelimeler ard arda eklenir ve bunlar tamamen dil bilgisel işlev görür. Kelime sıralaması, örnek ya da son ekler ve kelime kökü farklılaşmaları gibi dil bilgisel öğeleri ve cümlecik ya da cümle üretmek üzere hiyerarşik düzenlemenin daha çok düzeyi bunlara örnek olarak verilebilir. Belki de bu adım ikinci bölümde tartıştığımız büyük atılımı tetikleyen şeydi. Yine de Krayole dilleri de modern zamanlarda yeniden icadı, bize edatların ve diğer dil bilgisi öğelerinin ifade edilmesi için Krayolelerin dolayımlamalarının kullanılmasıyla bu ilerlemenin nasıl olduğuna ilişkin ipuçları vermektedir. Aşağıdaki Neo-Malenezyan dilindeki reklamı bir Shakespeare sonesiyle kıyaslarsanız hala büyük bir boşluğun var olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz. Bense "Cotton inside, long stua, belong mi pela" reklam cümlesiyle vervet çığlığından Shakespeare'e uzanan yolun %99.9'unu geçtiğimizi ileri sürebilirim. Krayoleler canlı, karmaşık dillerdir. Örneğin Krayole olarak ortaya çıkan, sonra dünyanın 5. en kalabalık ülkesi için konuşma ve hükümet dili haline gelen Endonezya dili edebiyat yazını içinde bir araç olmuştur. Hayvan iletişimi ve insan dili bundan önce kapanmayacak bir uçurumla ayrılmış gibi görünüyordu. Artık sadece her iki kıyıdan da başlayan köprülerin parçalarını değil, aynı zamanda açıklık boyunca aralıklarla görülen adaları ve köprü kısımlarını da tanımlamış bulunuyoruz. Bizi hayvanlardan ayıran en benzersiz ve önemli özellik olan dilin hayvan öncüllerinden nasıl geliştiğini geniş bir çerçevede anlamaya başlıyoruz. Bir derste Neo-Malenezyan dili öğrenme. Bir mağazanın Neo-Malenezyan dilindeki reklam metnini anlamaya çalışın. "Come inside, long stua belong mipela, stua belong salim olgeta something, mipela ikem heplim you long kisim, vanem something you laikim big pela na lik lik long good pela prize. I got good pela kain kago, long bayim, na I got stop long helpim. You na look at you long time, you come inside, long dispela sutua." Eğer bazı kelimeler tuhaf bir şekilde tanıdık geliyor fakat tam olarak bir anlam ifade etmiyorsa reklamı sesli okuyun, seslere odaklanın ve size yabancı gelen heceleme biçimini göz ardı edin. Sonraki aşama olarak aynı metni İngilizce heceleme ile yeniden yazıyorum. "Come inside, long store, belong may fellow. Store belong, sell him altogether something. Me fellow can help him, you long catch him, what name something you like him. Big fellow, na lick lick, long good fellow price. He got good fellow kind cargo long by him. Na he got stuff long help him, you na look at him. You long time you come inside long this fellow store." Birkaç açıklama geriye kalan tuhaflığı anlandırmanız da size yardımcı olmaya yetecektir. Metinde yer alan Yeni Gine dili Tolai'den türeyen ve little, küçük anlamına gelen liklik haricindeki tüm kelimeler İngilizceden türemiştir. Neo-Melanezya dili yalnızca iki edata sahiptir. Belong yani of, yani kelimenin sonundaki un ya da in order to, için anlamında kullanılırken long İngilizce'deki herhangi bir edat yerine kullanılır. Sessiz harf olan F, staff personel anlamına gelen stop kelimesinde olduğu gibi Neo-Melanezyan dilinde P olur. Bir son ek olan Pela tekeceli sıfatlara eklenir. Böylece good Pela, good iyi, big Pela, big büyük anlamına gelmektedir ve aynı zamanda tekil zamirler olan me ben ve you sen bu son ek yardımıyla çoğula dönüşür. We biz ve you siz, na ise and ve anlamına gelmektedir. Böylece reklam metni şu anlama gelir. Come into our store, a store for selling everything. We can help you get whatever you want, big and small, at a good price. There are good types of goods for sale and staff to help you and look after you when you visit the store. Her şeyi satan mağazamıza gelin. Büyük küçük ne ihtiyacınız varsa uygun fiyatlarla size yardımcı olalım. İyi kalitede ürünlerimiz ve mağaza ziyaretinizde sizinle ilgilenip yardımcı olacak personelimiz mevcuttur. 21. ayrımın sonu. Sayfa 196.